İtopya.com sunar.
MSI'ın katkılarıyla.
TeknoSeyir'de geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınımıza hoş geldiniz. Haftalık gündem değerlendirmesinin 781. bölümü. 13-18 Nisan tarihleri arasındaki teknoloji gündemini, daha çok da hep diyorum ya, bizim radarımıza takılan haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Klasik hatırlatmalarımı yapayım. TeknoSeyir'in yayınlarını teknoseyir.com sitemizden, YouTube kanalımızdan, bu yayını Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. TeknoSeyir'i sadece bu haftalık gündemden ibaret sanan arkadaşlar da var çünkü. O yüzden böyle hatırlatmak istiyorum. Bizde başka içerikler de var. Bu saydığım mecralara bir göz atın. Birazdan üzerinde konuşacağım haberlerin çoğunun kaynağı, bazı haberleri şimdi biz yapıyoruz, onun bir linkli kaynağı olmuyor. Ama başka bir kaynaktan yararlanarak haber yaptığımızda başlığına linkli oluyor saydığım mecralarda. Daha fazla detaya erişebilirsiniz. Ve bizi desteklemek isteyen, bu projeyi desteklemek isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl, teşekkür özelliklerini kullanabilirler. Herkese tekrar tekrar teşekkürler. Türkiye yine çeşitli keyifsiz günlerden geçiyor malumunuz. Tabii bu yaşanan olaylar hem zaten kendi başına büyük mesele, acı meseleler, ama olay hep gelip dönüp dolaşıp şu oyunlara falan dayanıyor. Şimdi yine yoğun şekilde oyunlar ateş altında kalacaktır bugünlerde. Yapacak bir şey yok çünkü hani geçmiş yıllarda çeşitli bahanelerle bu konuları çok konuştuk. Hani bu oyunların falan bu konuda bir avukatı yok. Savunacak kimse yok. Yüklenildiği kadar. Hani hayatında bilgisayar oyunuyla alakası olmamış adamlar, televizyonda açıyorsunuz işte anlatıyor, oyunlar çocuklara şöyle psikopat yapıyor falan filan diye. Kardeş sen adım gibi eminim ki elini sürmedin bugüne kadar bir oyuna. Görmedin bile, belki uzaktan baktın. Nasıl biliyorsun bunları? Ama değişen de bir şey yok. Ben size yine başka yayınlarda anlattım. Hani 1980 küsur yılında ben Commodore 64 ile oynuyordum. Basında yine bilgisayar oyunları çocukları şiddete itiyor falan diye haber vardı. Şiddete itiyor falan değil, psikopat yapıyor diye haber vardı. Arasa buluruz şeyini, o küpürünü haberin. Hiçbir şey değişmedi. Ama bir yandan da tabii böyle gençler, çocuk yaşta insanlar arasında böyle büyük meseleler yaşanıyorsa bunun da üzerine kafa yormak lazım. Hani niye böyle bir şey oluyor? Ne nedenle oluyorsa onun belirlenmesi lazım. Neyse, şu an için herkese sabır dileriz, özellikle etkilenenlere. Biz teknoloji gündemine kaçalım. Bu haftalarda çok fazla firma etkinlikleri düzenleniyor. Havaların da biraz ısınmasıyla birlikte. Hepsine katılamıyoruz. Hele TeknoSeyir ufak bir ekip. Her etkinliğe, her davete katılma şansımız yok. Bir iki tanesine katıldım ben bu hafta. Katıldıklarımla ilgili izlenimlerimi paylaşayım. Asus ve Nvidia birlikte bir etkinlik düzenlediler. Creator Connect etkinliği İstanbul'da gerçekleşti. Daha çok profesyonel kullanıma ve kullanıcılara yönelik ürünleri sergiledikleri, profesyonellerin gelip konuştuğu bir etkinlikti. Asus ProArt serisi ürünlerini daha çok sergiledi. İsmiyle müsemma, profesyonel kullanıma uygun, odaklı ürünler. Çok fazla RGB aydınlatma falan gibi süslere dayanmayan, daha ağır abi atmosferinde, temasında ürünler. ProArt serisi artık hani monitörden kasaya falan, her şeye, soğutucuya, her şeye yayılmış durumda. Asus onları sergiledi. Nvidia zaten bu ürünlerin çoğunun içinde Nvidia teknolojileri var. Nvidia'nın ayrıca Studio serisi onaylı PC'leri var, çeşitli firmaların piyasaya sürdüğü. Nvidia onları tekrar gösterdi. Birçok dijital profesyonel içerik üreten profesyonel deneyimlerini aktardılar. Yapay zeka konusu tabii ön planda. Asus'un bu Nvidia Digits'in Asus tarafından üretilmiş olanı, Ascend GX10 mini yapay zeka bilgisayarı orada vardı. Çok güzel OLED monitörler falan filan. Güzel bir etkinlikti. Profesyonel olarak kullananların tabii deneyimleri önemli. Çünkü en basitinden hani bir profesyonel video üreten bir üretici, sürekli olarak bu işi yapan bir üretici bir hesap koyuyor. %10 bile videoların üretilme performansı arttırılsa bir hesap yapıyorlar. Ya yılda 20 gün falan tasarruf ediyor, oluşturuyor o kazanç. Tabii oyuncuya göre, ev kullanıcısına göre farklı bir bakış, paylaşmak, onları duymak olumlu oldu. Benim katıldığım başka bir etkinlik, akıllı süpürgeleriyle daha çok tanıdığımız Dreamy. Yeni ürünlerini tanıttı. Öyle bir basın, çok çok da kapsamlı, kalabalık bir basın buluşması yaptı. X60 Ultra Complete diye bir robot süpürgeleri var. Şu robot süpürgelerin hep hani bir üzerinde geminin kaptan köşkü gibi bir sensörlerin bulunduğu bir bölüm vardır ya, bir çıkıntı, yuvarlak bir çıkıntı. Onu içerik çekme özelliği eklemişler. Süpürge öyle dolabın altına falan, sehpanın altına gireceği zaman o sensör modülünü içeri çekebiliyor. Yüksekten kar oluyor. 7.95 santim toplam yüksekliği, en ince süpürgemiz diyorlar. Evet, hani süpürgelerin, robot süpürgelerin en önemli kriterlerinden biridir. Sehpanın altına girdi mi, girmedi mi? Kurtarıyor mu, kurtarmıyor mu? Bizim de bir televizyon sehpamız var. Hep bizim kriterimiz o. Onun altına girebiliyor mu, giremiyor mu? Bu en ince robot süpürge olarak öne çıkıyor. X60 Ultra. Bu sene bu robot süpürge üreticilerinde buharlı temizlik yapan süpürgeler, robot ve dikine süpürgelerde, şarjlı süpürgelerde dikine buharlı temizlik özelliği ön plana çıkartılmış. Dreamy'de H16 Pro Steam diye bir, H16 Pro Steam diye bir şarjlı model var. Yine normal şarjlı süpürgenin özellikleri yanısında yoğun buhar basabiliyor temizlenen yere. Öyle bir dezenfekte edebiliyor. Hava temizleme cihazları var Dreamy'de çok. Kişisel bakım ürünleri var. Hani saç kurutma makinesi falan, saç düzleştirici falan gibi o tür ürünlere girmişler. Merdiven çıkan süpürge var. Yine evinizde kullanacağınız robot süpürge. Biraz büyük boyu. Ama merdivenleri çıkabiliyor. Çim biçme makinesi, robot çim biçme makinesi falan gibi şeyler bile var. Dreamy bayağı Türkiye'de kabul gördü. Güçlü gidiyor, öyle de devam etmeyi planlıyorlar. Bir basın bülteni, biz bu yayını hazırlarken önümüze düştü. Vodafone bu 5G, geçen haftaların 5G şenliklerinde diyeyim, 5G kargaşasında Vodafone çok sesini çıkartmamıştı. Onlar frekans paylaşımında da daha az satın almışlardı hatırlarsanız. Vodafone P3 isminde bir bağımsız bir ölçüm kuruluşuyla, yabancı bir firma, tek yaptıkları işte, ben baktım sitelerine falan, bu kapsama alanı ölçüm firması. Bağımsız şebeke operatörlerinden farklı bir firma, ayrı bir firma. Vodafone bu firmadan hizmet almış, Türkiye'de ölçüm yaptırmış. P3 firması 15 araçla gelmiş, hani sinyal ölçücü cihazlarla donatılmış 15 araçla 81 ilde bütün Türkiye kapsamında ölçüm yapmışlar. Diyorlar ki 5G'de en iyi kapsama alanı Vodafone'da. Nasıl ölçtükleri, bu bazı frekanslar belirlemişler. Orada da eşik değer, sinyalin gücü, eşik değerler var. İşte onun üstünü, o eşiğin üstünü dikkate alıyorlar. Oranlarını falan vermişler. Tabii rakip firmaların ismini vermiyorlar, bu Vodafone'un yaptırdığı bir araştırma olduğu için diğerlerini kötületmiş gibi olmasın herhalde düşüncesiyle Vodafone'un oranını veriyorlar. Diğerlerini yani firma 1, firma 2 gibi veriyorlar. Ama bu rapor, hani biz linkledik, orada PDF olarak sunulmuş, siz de inceleyebilirsiniz. %75 ve üstü oranlarla 5G'de Vodafone kapsama alanı lider gözüküyor. Performans konusunda da böyle mi? Bilemiyorum, çünkü çok performansta Vodafone'un eleştirisi çok biraz. Bakalım. Dediğim gibi PDF'i bizim linkten indirip siz inceleyebilirsiniz. Yine bugün bizim gündeme son dakika golü eklenen bir haber. Türkiye pazarında yeni bir bellek üreticisi, bellek markası V-Color. V-Color dünyada olan bir marka, bellek markası. Şimdi bizim iş yaptığımız firmalardan olan Ace yeni markaları yanında V-Color'ı da Türkiye'ye getirmiş. V-Color.com.tr sitelerini de açmışlar. Yeni bir bellek markası. Şimdi bu bellek krizi, bellek yokluğu falan ortamında bir bellek markası eklenince benim için kıymetli oluyor açıkçası. İlginç ürünleri var. Firma zaten bellek üzerine uzman. Üzerinde OLED ekranı olan DDR bellekler geliştirmişler. Hani belleğin üzerinde bir ekran var. Orada aktif olan hızı, sıcaklığı dinamik olarak görüntülenebiliyor. Basit RGB, artık hani günümüz için basit sayılacak RGB aydınlatmadan öte bir sistem. Tabii hani öyle aydınlatmalı falan bellekleri de var. DDR5 düz genel kullanıma yönelik bellekleri var. Sunucu ve iş istasyonlarına yönelik ECC hata düzeltmeli falan bellekleri var. Evet. V-Color.com.tr sitesiyle Türkiye pazarına sunulmuş. Hoş geldiniz diyelim. Bizim pazarda yeni bir bellek markası. Intel 3. nesil Core Ultra'lar hayatımıza girmeye başladı. Teknoseyir'de de mobil bir örneğinin testini yayınlamıştık. Daha masa üstünde göremedik ama yolda onlar da. Core Ultra 3. neslini, 2026'da 3. neslini yaşıyor ama 4. nesil hazırlanıyor. Bu hafta 4. nesil Core Ultra'dan çok haber düştü. Nova Lake, bunların şu anda işte Panther Lake'ler, 3. nesil olanlar piyasada. Nova Lake kod adı bir sonraki işlemcilerin. Her yönü işlemcinin yenileneceğe benziyor. Şimdi çekirdekler, hem performans çekirdekleri, hem verimlilik çekirdekleri, hem grafik çekirdekleri yenilenecek. İşlemcilerin içerdiği yapay zeka kısmı, NPU. NPU 6'ya çıkıyor. 74 TOPS, 74 trilyon işlem saniyede. Şu andakiler 50, yani %50 performans artışı diyebiliriz yapay zekada. 8 çekirdekten başlıyor modeller. 28 çekirdekli, 52 çekirdekli modellere kadar gidiyor. Çok sayıda işlemci çıkacak. Bir de bu Nova Lake 4. nesil Core Ultra'larda AMD'nin X3D'sine karşılık BLLC, Big LLC, LLC de LLC, Last Level Cache, en üst cache. Bu AMD'nin X3D'si gibi fazladan bol bol cache'li işlemciler. Bu modellerin de olacağı belirtilmiş. Birçok işlemci modeli var demiştim. 35 watt'tan 175 watt'a kadar da güç dağılımı olacak modellerin işte çekirdek yapısına, özelliğine göre. Bu 28 çekirdekli olanlara özellikle dikkat. Onlar herhalde en oyuncuların, genel kullanımda yüksek performans isteyenlerin takip edeceği işlemciler. 28 çekirdekli olacaklar olanlar gibi geliyor bana. Bu 28 çekirdekli olanlar çünkü yine AMD'deki, X3D'deki, hani 9800 X3D'de bir işlemci bloğu var, bir cache bloğu var. Daha yükseklerinde bir cache bloğu, iki işlemci bloğu vardı. Paylaşıyorlardı, paylaşamıyorlardı. Çekirdek kapatma gibi işler işin içine giriyordu. Bu 28 çekirdekli Intel 4. nesillerde yine bizim işte 9800 X3D'ler gibi cache ve logic block, işlemci bloğu birer tane. 135 watt'tan 175 watt'a kadar güç demiştim. Soket değişiyor. Bu seferki soket LGA1954. Hatta bunun ismi de var, soket 5. Bu soketin uzunca bir süre devam etmesi öngörülüyor. Geçen haftalarda da bu yönde haberler çıkmıştı hatırlarsanız. Bu soket 5'in birkaç nesil gitmesi bekleniyor. Ama bakalım, Intel soket değiştiren bir firmaydı. İşte şimdi bu yeni nesilde Intel böyle bir soketi uzatacağız falan, geçen haftalarda haberlerini hatırlarsınız. Bakalım bu sokette olacak gibi. Sokette enteresan, öyle kenarından hani soketin tek bir kol var ya, onun da kapatıyoruz, kilitliyoruz. Bunda iki kollu falan, daha karmaşık ve güçlü bir mekanizma. Bellekte de DDR5 8000 ve üstü doğrudan, hani overclock falan olmadan doğrudan destekleniyor olacakmış. CUDIMM modülleri doğrudan destekleniyor olacakmış. O geçen aylarda yine hatırlayacak arkadaşlar vardır. Hani şu belleğin üzerindeki hızla, etiketinde yazan hızla bilgisayara takınca ayar yapmadan açıldığı hız farklı oluyor falan diye davalar falan açılmıştı dünyada. Burada 8000 ve üstü Intel yukarıyı hedefliyor. Bakalım 2026 son ayları öngörülmüş ama biz herhalde 2027'de görürüz bu işlemcileri. Çünkü daha 3. nesli masa üstünde, 3. nesli göreceğiz. Deneyeceğiz, kullanacağız. 2027'de ben 400'lü işlemcileri göreceğimizi düşünüyorum. Ama hani AMD ile sıkı bir rekabet olacak gibi gözüküyor. Kağıt üstünde öyle gözüküyor. Intel bu hazırlıkları yaparken AMD tarafından da şöyle bir haber var ama hani resmi bir duyuru değil. Bu sene AM4 işlemci soketinin 10. yılıymış. Bu 10. yılın şerefine, anısına bir özel bir Ryzen 7 5800 X3D modeli. X3D işini de başlatan işlemci herhalde, özel bir işlemci çıkartılması olası. Hani sızdırmış birileri böyle bir işlemci çıkacak falan diye, ama AMD'nin dediğim gibi resmi bir açıklaması yok. Yalnız bu işlemci Ryzen 7 5800 X3D hani teknik olarak aynı işlemci. Sadece kutusu falan, işte kutunun tasarımı falan özel olacakmış. Intel'de geçtiğimiz yıllarda, hatta bizim arşivimizde de var, bir kendisi için özel bir 80-86K işlemci çıkartmıştı hatırlarsanız. O 8700'ün aslında aynısıydı. Kutusu falan özeldi. Bir de bir Pentium 25. yıl mı ne Pentium'u çıkartmışlardı. Onun gibi bir şey olacak demek ki. Olursa. Yine haftanın ilginç bir haberi. Bu bir haftanın ilk günlerinde ortaya çıkıp sonra yalanlanan bir haber. Nvidia bir bilgisayar üreticisini, bir laptop falan üreticisini satın alacak haberi. Şimdi bunu sektörün en tanınmış, en önemli sitelerinden Semi-Accurate sitesi 2000 haber olarak ortaya atmış. İddia ediyorlar ki 2024'ten beri Nvidia takip ediyor bu konuyu. Bir PC üreticisini satın alıp işte kendi ürünleriyle PC ürettirmek istiyor diye iddiada bulunmuşlar. Bu hafta bu yeniden gündeme geldi. Çok paylaşıldı falan ama Nvidia'da cevap verdi. Yok öyle bir şey diye. Çok detaya da girmemiş Nvidia. Öyle bir satın alma hazırlığı, planı yok demişler. Evet, biz de size aktarmış olalım. Burada tabii yine geçen aylarda duydunuz, Nvidia mobil laptoplarda kullanılacak işlemcisini hazırlıyor. ARM temelli iki tane işlemci hazırlıyor. Biri daha düşük, biri daha yüksek. Hani o işlemciler insanların görüp beğenip satın alıp anakartlarına takacakları işlemciler değil. Bitmiş ürün olarak sunuluyor bunlar. Laptoplarda insanların önüne gelecek. Tabii orada birazcık işte laptop üreticisinin var olan başka firmalarla anlaşmaları, bu işi iyi kotarıp kotaramaması falan gibi bir sürü parametre işin içine giriyor. Belki Nvidia, hani keşke kendi markası üretsem, kendi laptoplarımı da satsam düşünmüş olabilir. Belki de hani yalanlama geldi falan da böyle bir niyet arka planda vardır belki de. Bakalım. Microsoft tarafından şöyle bir haber var. Şimdi disklerimizi, SSD'lerimizi formatlıyoruz. FAT32 dosya formatı biliyorsunuz daha çok uyumluluğuyla bilinir. Hani bir BIOS update'i yapacağın, dosyayı koyacağın USB stick'i falan FAT32 formatlarsın. Büyük şeylerde işe yaramaz çünkü partition, bölüm sınırı vardır. Onu hep öyle USB belleklerde, işte BIOS güncelleme belleğine falan kullanırız. NTFS kullanırız daha hacimli şeylere. Microsoft 32 GB'dan daha büyük FAT32 formatlanma olanağını açmış, sunmuş. Şöyle bir ilginç detay var. FAT32 aslında 2 TB'a kadar destekliyormuş. Fakat şimdi o Windows'un içindeki formatlama kutusunu yazan mühendis var, Dave Plummer. YouTube'da da kendi kanalı var, anlatıyor böyle şeyleri. Adam diyor ki 32 GB sınırı, var olan 32 GB sınırı FAT32 dosya sisteminin sınırı değildi. O diyor Windows'un içindeki formatlama kutusunun, aracının sınırıydı diyor. Öyle denk geldi, öyle yazdık diyor. O yüzden diyor 32 GB'la sınırlı kaldı, aslında dosya sisteminin sorunu değildi. İşte şimdi Microsoft o format kutusunu düzeltiyormuş. 2 TB'a kadar FAT32 formatlı işte USB stick falan kullanabileceksiniz. Geçen haftanın ilginç bir ürünü Asus'un duyurduğu USB'den bağlanan yapay zeka hızlandırıcıydı. Bilgisayarınıza Type-C bağlantıyla küçücük bir birim takıyorsunuz. Onda yapay zeka işlemcisi var. İşte bilgisayarınıza yapay zeka çekirdeği eklemiş gibi oluyorsunuz. Şimdi bir hafta geçti. Başka bir firma M.2 SSD'ler gibi anakartın üzerindeki o M.2 yuvasına takılacak şekilde aynı şeyi geliştirmiş, yapay zeka hızlandırıcıyı. Unigen Amaretti. Unigen bunu geliştiren firma, Amaretti de ürünü. Unigen Amaretti. Sakura 2 yapay zeka hızlandırıcı varmış bunun üzerinde. Ben daha önce duymamıştım. Demek ki böyle bir yapay zeka yongaları sektörü var. Daha önceki Asus'un ürünündeki yongayı da o zaman öğrenmiştik. Sakura 2. 60 TOPS. Int 8. Integer sayı formatında 60 TOPS. 60 trilyon işlem kapasitesi var. 16 ya da 32 GB modelleri var. LPDDR-X, LPDDR4X belleğiyle geliyor o modülün üzerinde. 16-32 GB modelleri var. 10 Watt'a kadar da güç tüketiyor. Bunu anakartınızın üzerine o boş olan M.2 yuvalarından birine takarsanız bilgisayarınıza işte 60 TOPS yapay zeka gücü eklemiş oluyorsunuz. Şeyini bulamadım. Asus'un ürünü hatırlarsanız Windows driverları falan bu önümüzdeki haftalarda, aylarda çıkacak diye not düşülmüştü. Bunda o uyumluluk konusunu bulamadım detaylarda. Ama belli ki böyle bir yapay zeka hızlandırıcı, yapay zeka ekleme falan çağı yaşayacağız. Bir zamanlar bilgisayarlarda matematik işlemcisi diye bir şey vardı. Koprosesör. X87 matematik işlemcisi diye bir şey vardı. Ya bilgisayarlar tabii matematik işi zaten yapıyorlardı da o işleri çok hızlandıran matematik işlemci diye işlemciler takılırdı ayrıca. O dönemi farklı bir şekilde yaşıyoruz. Çinli bir üretici kendi PCI Express 6 SSD'sini duyurmuş. Biz daha önce bunu Micron'dan haberini yapmıştık. Şimdi Çinli üretici Petaio. PCI Express 6, 6 nanometre kontrolcülü kendi SSD'lerini tanıtmışlar. Saniyede 28 GB. Yani tam PCI Express 6'dan bekleyeceğimiz hızı direkt karşılıyor. Daha ortada bilgisayarlarımızda yok PCI Express 6 ama adamlar geliştiriyorlar şimdiden. Saniyede 28 GB aktarım hızı, saniyede 50 milyon işlem. IOPS 50 milyon. Bu çok çok çok yüksek bir sayı. Evet, Petaio. Tabii Türkiye'de görür müyüz? Ya da belki başka markalar bu Petaio'nun ürününü sunar mı? Şu an için bilemiyorum. PCI Express 6'yı açıkçası şu anda ben kendime dert etmiyorum. Onu anakartlara geldiği zaman düşünürüz. YouTube'dan bu hafta ilginç bir haber düştü. Kullanıcılara shorts videoları hiç görmeme olanağı sunuyor. Şimdi daha önce YouTube Ekim 2025'te shorts videoları sınırlama özelliği getirmiş. 15 dakikaya kadar hani daha fazla görmeyeyim. 15 dakikalık shorts göreyim, izleyeyim. Daha da gösterme seçeneği gelmiş. Şimdi o 15 dakikayı sıfıra indirme olanağı. Sıfır seçerseniz arayüzden, ayarlarınızdan o hiç ekranınıza ya da işte önünüze konan konsola shorts videolar, o kısa dikine videolar düşmüyor. Premium'a özel mi, her kullanıcıya mı, o konuda bir detay göremedim. Bir de bu tabii herkese açılmış değil. Hep dalga dalga oluyor ya böyle yenilikler. Şu anda herkese gelmiş değil. Bir yandan hani bu shorts işini, Instagram'a rakip olacak işi öne çıkarmak için ne kadar çabaladıklarını düşünüyorum. Bir yandan da şimdi böyle bir kaldırma olanağı getiriyorlar. Acaba neler dönüyor orada, neler düşünülüyor? Geçen haftaların enteresan haberlerinden birisi, bir internet oluşumunun, Anna's Archive, Anna'nın arşivi, böyle bir oluşumun bütün Spotify'ın yedeğini aldığı haberiydi. Hatırlarsanız 86 milyon dosya. Bu adamlar Spotify'daki her müzik dosyasını, her podcast dosyasını kopyalamışlar kendilerine. Hani amaçta yani koruma falan diyorlar da tam olarak ya ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz anlaşılmış değil. Neyse, bu adamlara dava ceza kesilmiş. 322 milyon toplam mahkeme bu adamlara ceza vermiş. Şimdi şöyle, bunun 22 milyon dolar kadarı telif hakkı cezası. Çünkü bazı müzik firmaları, hepsi değil, bazı müzik firmaları işte şikayet etmişler. Bu Spotify ile çalışıyor sonuçta o firmalar. Ama burası oradan almış müzikleri. Müzik firmaları şikayet etmişler. Müzik firmalarının avukatları da 120 bin dosyayı bu arşivden indirmiş, ispatlamış hani kopyalanmış olduğunu o arşive. Dosya başına 2500 dolar ceza takdir etmiş mahkeme. 22 milyon dolar, hatta biraz fazlası var, bunun için deniyor. Kalan 300 milyon dolar ceza Spotify'ın hakkı. Spotify'dan hani bu içeriği çalıyorlar, sızıyorlar ya da şöyle hani yasal yöntemler bile kullansalar bütün arşivi indirdikleri zaman tabii sisteme bir yük geliyor. Bir de hani yani hiç kimsenin, normalde bir kullanıcının böyle bir şekilde kullanacağı düşünülmüyor falan filan. İşte Spotify'ın bir hakkı doğuyormuş buradan. Bir hakkı doğuyormuş dediğim 300 milyon dolar. Fakat şu enteresan. Kim ödeyecek bu parayı? Bu adamlar yok ortada. Mahkemeye falan da çıkmamışlar, gelmemişler. Bulunmuş değil, kim oldukları belli değil. Dolayısıyla bu ceza kesilmiş ve daha sonra hani benzer durumlarda emsal oluşturması durumu var. Fakat bu parayı falan Spotify müzik firmaları para mara alamayacak. Bu sadece kesilmiş bir ceza. Bu şeye benziyor. Geçtiğimiz yıl Rusya YouTube'a trilyonlarca milyar bir şey ceza kesmişti ya. Dünyada olmayan miktarda para cezası kesmişti. Gülündü, geçildi sadece. Bu tamam, daha olur bir para. Fakat bu arşivin sahibi, sorumlusu falan belli olmadığı için sadece ne diyelim hani aba altından sopa gösterme. Başkaları böyle bir şeye karşı kalkışacak olanlara emsal olsun diye alınmış, verilmiş gibi bir karar. Evet, bu hafta böyle lansmanlı falan Türkiye'de, geçen haftada pek teknoloji haberi, teknoloji gündemi çok hareketli değildi. Ben hemen oyun haberlerine geçeyim. Bir iki haberim var. Bu haftanın gündemi biraz böyle güdük, kusura bakmayın. Bizim en sevdiğimiz oyunlardan birisi, TeknoSeyir'de en sevdiğimiz oyun Euro Truck Simulator 2. Bizim ofiste kamyon dediğimiz, sadece birkaç kere de videosunu zamanında çekip yayınladığımız oyun. Kamyonculuk yapıyorsun Avrupa'da. Kamyonculuk yapıyorsun. Çok çok başarılı bir oyun. Türkiye haritası duyuruldu. Onlar bir zaten Trakya falan bir şöyle Türkiye'ye adım atmışlardı Trakya tarafından. Girmişlerdi ama pek ilerlememişlerdi. Şimdi Aksaray, Niğde Aksaray'a kadar haritayı genişletiyorlar. Soul of Anatolia, Anadolu'nun ruhu paketin adı. Tarih belli değil. Fiyat da haliyle belli değil ama bu harita paketleri çok çok pahalı olmuyor. Güzel indirimler de yapıyorlar ETS 2 için. Tarih belli değil. Bakalım. Çanakkale'den falan herhalde Boğaz Köprüsü falan da olacak. İstanbul olacak diyorlar çünkü. Antalya'ya falan gidilebilecekmiş. İşte Niğde Aksaray demişler en doğu ya da şimdilik en doğu tarafı haritada. Türkiye eklenecekmiş. Güzel oldu. Bunu Türkiye'de de seven oynayan çok fazla. Blizzard, World of Warcraft'ın yapımcısı, kendi World of Warcraft sunucularını çalıştıran Turtle World of Warcraft, Turtle WoW. Bu grup karşısında açtığı davayı kazanmış. Bu Turtle grubu 2018'den beri kendi sunucularını çalıştırıyormuş World of Warcraft'ta. Para almıyormuş ama hani destek olmak isteyen, bağış yapmak isteyen, o sunucuların çalışabilmesi için omuz vermek isteyenler para verebiliyormuş. 2018'den beri çalıştırıyorlarmış. Ağustos 2025'te Blizzard yok kardeş demeye başlamış, dava açmış. Sonuçlandı. Fakat hani bu Turtle daha kapanmış falan değil. Fakat kapanacak gözüküyor. Blizzard'la konuşuluyormuş, anlaşılıyormuş. Hani yumuşak geçiş diyemeyeceğim sonuçta. Hani belli ki kapatacaklar. Ama hani kimse hapse falan gitmeden anlaşacaklar. Bu bağımsız sunucuları kapattıracakmış. Başkaları da var tabii. Daha küçükleri de var. Onlara da artık sıra mı gelecek yoksa onlar da sıra gelmeden kendilerini mi feshedecekler bilmiyoruz. En uzun süren oyun serilerinden Metro oyunları, Metro 2033'tü zannedersem ilk oyunu hatırlarsınız. Önemli oyunlardır. Bizim test işlerimizde de bir benchmark modülü vardı. Kullandığımız oyunlardandı. Şimdi seriye yeni oyun ekleniyor. Metro 2039. Yine aynı firmalar. PC'ye de çıkıyor, konsollara da çıkıyor. Galiba bu sene çıkıyor. Şimdi çünkü tarih falan vermemişler. Kış, bu kış demişler. Bu kış ne anlayalım bundan? Yılbaşı dönemini mi? İşte bu kış çıkıyor demişler. Yeni bir Metro oyunu. Birazcık güzel çalışan oyundu. Hani oynamasında sorun yoktu da biraz var hani kısıtlı bir oyundu. Yapısından, atmosferinden, dünyasından ötürü biraz kısıtlı bir oyundu. Bilmiyorum 2039 nasıl devam edecek. Bir de daha önce duyurulmuş oyunlardan birinin tarihi bu hafta netleşti. Assassin's Creed Black Flag Resynced. Hatırlarsanız bunun tek bir kare görüntüsüyle falan ya çıkıyor mukuyor gerçek haber olmuştu. Geçen haftalarda sizinle paylaşmıştık. Assassin's Creed Black Flag'in remastered'ı, yeniden yapılmış hali. 9 Temmuz. Tarih belli olmuş. 9 Temmuz'da çıkacakmış. Ben bunu oynamadım. Merak da ediyorum. Artık orijinalini değil de herhalde bu yenilenmiş versiyonunu oynarım. Bakalım. Temmuz'a kadar çıkarsa oynarız. Peki. Evet, haftalık gündemin 781. bölümü böyleydi. Birazcık biz bu gündem tabii ne kadar elimize malzeme, içerik, ham madde gelirse, haber gelirse o kadar üretebiliyoruz. Bu hafta biraz böyle kısa oldu. Umarım yeni ilginç haberlerle, ilginç ürünlerle haftaya daha zengin olur gündem. Biz haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
İtopya.com sundu.
MSI'ın katkılarıyla.